Ayrım 18. Aşkın ve Savaşın Gündüzle Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 195. 10 yıl süren mecburi sessizliğin ardından haftalık Aki dergisi bu röportajı Montevideo'da yayınladı. Röportaj 27 Mart 1984 günü yapıldı. Daniel Caballero soruları telefonla sordu. Galeano, Barcelona'nın sahil kasabası Cayana'daki evinden yanıtladı. O güne dek Uruguaylı hiçbir yayın onun adını ağzına almamıştı. Tüm kitapları yasaktı. Ülke dışında kaleme aldığınız edebi eserler hangileri? Bir roman, bizim şarkımız, kendi belleğinde bir tür sohbet diyebileceğimiz aşkın ve savaşın gündüzle geceleri. Ayrıca Ateşin Belleği üçlemesinin ilk iki cildi. Bunlardan Doğumlar adını taşıyan birinci cilt birkaç yıl önce yayınlandı. İkinci cilt Yüzler ve Maskeler ise kısa bir süre önce çıktı. Şimdi üçüncü cilt üzerinde çalışmaya başlıyorum. Ateşin Belleği üçlemesi aşkın ve savaşın gündüzle gecelerine benziyor. Ama orada karşımdaki Amerika, ne demek istediğim sanki bir kişiymiş gibi Amerika kıtasının belleğiyle sohbet ediyorum. Kesik damarlar gibi ama daha edebi bir içerikle diyebilir miyiz? Bir anlamda. Aynı tema ama çok daha kapsamlı. Amerika kıtasının özellikle Latin Amerika'nın yaşayan belleğini tüm boyutlarıyla, kokuları, renkleri ve acılarıyla kurtarma teşebbüsü. İstiyorum ki sözcükler onu anlatırken tarihin gerçekleştiğini okur hissetsin. İstiyorum ki tarih müzelerden çıksın ve temiz havayı ciğerlerine çeksin. Geçmiş şimdiki zamana dönüşsün. Latin Amerika sadece altın, gümüş, kauçuk, bakır ve petrol gaspından çekmedi. Onun belleği de gasp edildi. Nereden geldiğini bilemesin ve nereye gideceğini kestiremesin diye belleğini çaldılar. Latin Amerika'nın kesik damarları senin bir davaya bağlı, aydın saygınlığını pekiştiren bir temel eser oldu. Onu şimdi yazsan yine aynı şekilde mi yazardın? Hayır. Bu kendimi kendi cenazeme davet etmek gibi olurdu. Onu 13 ya da 14 yıl önce yazdım. O zamandan beri değiştim. Ben canlıyım. Her gün değişiyorum. Ama damarları başından sonuna hala sahiplenirim. Pişmanlık duyduğum tek bir sözcük bile yok. Biliyorum ki kesik damarlar ne yalan söyledi ne de saçmaladı. Ve bu dünyada masum zenginlik bulunmadığını ve az gelişmişliğin gelişmişlik yolunda bir aşama değil, ötekinin gelişmişliğinin tarihsel bir sonucu olduğunu göstermeye yaradı. Ve yaramaya devam ediyor. Ama şimdi çok daha kapsamlı, çok daha kucaklayıcı başka bir maceraya atıldım. Damarların bir tekrarı değil. Onun bana açtığı alanda genişletip derinleştiren bir çalışma olacak. Belki de bir deneme olduğu içindir. Damarlar bana oldukça tek boyutlu görünüyor. Demek istediğim şu, politik, ekonomik boyutuna fazla odaklanmış bir tarih sunuyor. Ve bu bazen insanlara birazcık şematik gelebilir. Ayrıca son yıllarda yazı stilimi oldukça değiştirdim. Bir kilo verme tedavisi. Her seferinde daha az sözcükle daha çok şey söylemek. Damarlar bu özgürlük zamanlarında Buenos Aires'te tam bir başarı yayıncılık öyküsüne dönüştü. Senden bahsedildiğini daha önce hiç duymayan yeni kuşak tarafından keşfedilmiş olmayı nasıl karşılıyorsun? Bu tanımlamayı abartılı buluyorum. Yaver giden şans diyelim. Onu yasaklayarak yücelten Arjantinli ve diğer diktatörler tarafından lanetlenen bu kitabın Buenos Aires'te yeniden yayınlanması ve şansın yaver gitmesi beni mutlu ediyor. Ama söz konusu olan sadece bu kitap değil. Öylesi fazla bir önem teşkil etmezdi. Daha başka binlerce şey yaşanıyor. Arjantin, bizim ülkemizde yaşanmaya başlayanları seziyor. Arjantin, zincirlerinden kurtuluyor ve gözünü kulağını açıyor. Halk, bu sessizlik ve korku yıllarının ardından gerçekleri öğrenmek istiyor. Görüldü ki, su yasaklanabilir ama susuzluk asla. Kariyerim ve yapıtların gazetecilik ve edebiyat yollarından geçiyor. Her iki etkinlik içinde tanımın nedir? Gazetecilik sanırım edebiyatın bir biçimi. Ben kitabın, edebiyatın yegane ifade biçimi olarak kutsallaştırılması fikrine katılmıyorum. Gazetecilikte yapılan kötü bir edebiyat olabilir. Öte yandan son derece rezil kitaplar olduğu da bir gerçek. Acil durumlara ve gerginliklere bağımlılığı gazeteciliğin nitelik seviyesine zarar verebilir. Ama unutulmamalı ki gücünü ve büyüsünü de yine onlara borçlu. Edebiyat, sonsuzluk, gazetecilik ise bir an mı? Latin Amerika'da edebiyatın en kalıcı yazarlarından bazıları, mesela Jose Marti, Carlos Quijano, Rodolfo Walsh en iyi eserlerini gazetecilik alanlarında verdiler. Saygın, dayanışmacı ve adil bir vatan için mücadeleye karar veren bir kuşağın en önde gelen temsilcilerden biri olduğunu biliniyor. Benzer beklentilerin gerçekleşmesi önündeki devasa zorluklar karşısında hiç kendini çaresiz hissettiğin bir an oldu mu? Olmaz mı? Hem de defalarca. Ben tahta insanlara hep kuşkuyla bakarım. Herkesin böyle yapmasını salık veririm. Mayaların kutsal kitabı Popol Vuh, tanrıların deneme maksadıyla bazı tahta insanlar yarattıklarını ama bunların işe yaramadığını anlatır. Tahta insanlar normal insanlara benziyor ve onlar gibi konuşuyorlarmış. Ama ne kanları ne de canları varmış. Bu yüzden de hiç canları sıkılmazmış. Zihinsel sömürgeciliğin ve ılıman kırsal cennet sıfatıyla özdeşleşmiş, senin doğduğun dönemdeki Uruguay'ın çağrıştırdığı diğer huzur verici unsurların etkisinden kurtulma konusunda sana en çok ne yardım etti? Gerçeklik. Genç işçilerini hırpalayan ve kovan krizdeki bir ülkenin gerçekliği. Benim kuşağım sahneye çıktığında şu kırsal cennet söylemi bir nostaljiden ya da bir şakadan başka bir şey değildi. Değişik sürgün biçimlerinden bahsedilebilir. İlk soyadını kullanmamaya karar verdiğin günlerde, daha kendi vatanındayken sürgündeymiş hissine kapılmış mıydın acaba? Yazmaya başlamadan önce sosyalist görünüşlü haftalık dergisi El Sol'de karikatür çiziyordum. Ve Galli büyük büyük dedeme saygıda kusur etmemek için değil, soyadım Hukes, İspanyolca doğru telaffuz edilsin diye onları Gius diye imzalıyordum. İspanyolcadaki G harfi E ve İ harflerinin önünde olduğu zaman Türkçedeki H harfi gibi telaffuz edilir. Yazmaya başlayınca ikinci soyadım olan Galeano diye imzaladım ve bu şekilde devam etti. Yıllar içinde bu konu hakkında aile içi kavgalar ve başka saçmalıklar da dahil çok değişik spekülasyonlar işittim. O iç sürgün duygusunu hiç hissetmedim. Bir hapishaneye özgürlük isminin verilebildiği bu dünyada isimlerin çok da önem taşımadığını herkes bilir. Eleştiriye karşı tahammülün nasıl? Bir keresinde sivri zekana entelektüel aristokrasi diye adlandırılabilecek seçkinci bir stilin eşlik ettiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Buna çok genç yaşta sürgünü tanımış bir adamın gençlik kurumu denilebilir mi? Eleştirinin her türlüsünü açığım. Ama lütfen yüzüme karşı açıkça yapılsın. Bir keresinde ya da yorumlar yapılmıştı şeklindeki yuvarlak konuşmalardan hoşlanmam. Ne zaman, kim ama yanlış anlaşılmasın. Kendimi savunmak için sormuyorum. Şundan eminim ki insanların sergilendiği hayvanat bahçesinde biz yazarlar tavus kuşlarının kafesindeyiz ve oradan çıkmak kolay değil. Her halükarda ömrümün herhangi bir safhasında ne başarı denen şeye, ne de hayatı bir ödüller ve cezalar sistemine dönüştüren gerici ideolojiye inandım. Ayrıca kendimi her türlü narsist dürtüye birçok ışık yılı uzakta hissediyorum. Sürgün seni çok değiştirdi mi? Eğer öyleyse bu değişimi nasıl tanımlıyorsun? Sürgün bana yeni tevazular ve sabırlar öğretti. Sürgünün bir meydan okuma olduğuna inanıyorum. Bir yetersizlik ya da bir bozgundan kaynaklanan bir cezalandırma dönemi olarak başlayan, bu süreci bir yaratma dönemine dönüştürmek ve mücadelenin yeni bir cephesi olarak addetmek için tevazu ve sabır gerekiyor. İşte o zaman insan ileriye doğru bakıyor ve bir bulutta doğmadığını kanıtlayan nostaljinin, yani toprağın çekiminin iyi bir şey olduğunu ama umudun ondan daha iyi olduğunu fark ediyor. Bu kesinlikle kolay bir süreç değil. Özellikle de çok uzak göklerin altında, başka diller konuşan, başka türlü hisseden ve düşünen ve de sürgünün kol gücüyle yönelik bir mücadele anlamına geldiği ülkelerde köksüzlüğe mahkum edilen binlerce Uruguaylı işçi için. Ben şanslıydım. Hep kendi işimde çalışabildim. Ve evini değiştiren inek doğurmayı bırakır diyen Martin Fierro'yu, Arjantinli şair José Hernández'in 1872'de kaleme aldığı Nazım eserle aynı adı taşıyan baş kahraman, yalanlarcasına yazmayı hiç bırakmadım. Sürgün, bana kimliğin adres ya da belgeyle ilgili olmadığını teyit etti. Nerede yaşarsam yaşayayım ve bana pasaport vermeyi istedikleri kadar reddetsinler, ben Uruguaylıyım. Bu 10, hatta neredeyse 11 yıl boyunca benden eksilen tek şey dökülen saçlarım oldu. Ama diğer yanda dayanışma tutkum, bitmek bilmez yaratma ve sevme güdüm ve adaletsizlik karşısında öfkelenme kapasitem daha da arttı. Ben her zaman boğanın tarafını tuttum. Matador'un değil. Ve hala aynı taraftayım. Klişelere kapılmadan Uruguay'a olası bir geri dönüş kafanda ne tür düşünceler uyandırıyor? Bir endişe. Sanıyorum ve umut ediyorum ki yakında ülkemize genel af ve özgürlük gelecek. Peki ya iş? Yurt dışında yaşamaya mecbur bırakılan yarım milyon Uruguaylı için çalışacak iş olacak mı? Uruguay kim bilir kaç yıldan beri kol gücünü dışarıya satıyor. Bu kadar insan sisteme fazla geliyor. Ama ülkeye fazla gelmiyor. Zira ülkemizin Hollanda'dan 5 kat daha fazla toprağı ve 5 kat daha az nüfusu var. Diktatörlük çok sayıda insanı ülkeden kovdu. Ama çok daha fazla insan hiç değişmeden varlığını sürdürmek için bir diktatörlüğe ihtiyaç duyan sistemi ülkeden kovdu. Ve diğer bir endişe, biz gidenler ve ülkede kalıp bu çok zorlu yıllara göğüs gelenler karşılıklı olarak havayı zehirleyecek miyiz? Birbirimizi karşılıklı olarak imtihana mı tabi tutacağız? Kimsenin ne giderek kahramanlık yaptığını ne de vatanseverliğinden ötürü kaldığını unutarak garez ve ayıflamanın saçma sapan oyununa mı geleceğiz? İşte bu iki endişem var. Gerisi tamamen mutluluk.